Ayrım 3. Gerçek hesap bu. Nejat İşler. Sayfa 57. Amatör güzeldir. 1970'lerin sonuydu. Pazar sabahları hep beraber yapılan kahvaltının ardından televizyona koşar, adının Telepazar olduğunu anımsadığım bir programa kilitlenirdim. Programda Orta Avrupa'nın çeşitli kentlerinin köyleri, kadınlı erkekli canlarını dişlerine takarak yarışırdı. Yarışların sonunda birinci olan köye devasa bir çek verilir. Zaten yarışmalar süresince tonlarca bira içen köylüler, ellerinde kiloluk şişeler, bağıra çağıra zaferlerini kutlardı. Nedense ben de onlarla birlikte sevinir, kafadan attığım bir dilde şarkılar söyleyip dans ederdim. Yıl 2015. Eşek kadar herif oldum. Hala aynı şeyi yapıyorum. Aradaki tek fark artık sadece seyirci olmamam. Eğer futbolla bir şekilde ilgileniyorsanız, amatör kulüp maçlarını izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Büyüdükçe sıkıntıları, sevinçleri, ilişkileri sıradanlaşan ve sıkıcılaşan rekabet dünyasında amatör kulüp sporu çocukluğunuzla buluşmanız için en güzel yer. Nasıl ki çocukluğumuzda ortaya bir oyun fikri atıldığında küstüğümüz arkadaşlarımızla aramızdaki her şeyi unutup harala gürele oyuna girişirdik, işte öyle. Geçtiğimiz seneye kadar takıma bir şekilde hamilik yapan belediye artık yok. Kulübün yaşaması için de birkaç esnafın ve hayatını bu takıma adamış köy çocuklarının çabası yetersiz. Bakkal Hüsnü'ye soruyorum. Ne olacak bu sene? Vallahi Neco, katılamayacağız herhalde diyor. Neredeyse sigara ağzımdan düşecek hayretten. Sahi bu takım nasıl yürüyor, nasıl her hafta maça çıkıyor hiç düşünmemiştim. Hemen kafa kafaya veriyoruz. Hüsnü, Ahmet, Cenk, başkanımız Erkan abi ve köyün diğer spor severleri olarak çözümler üretmeye koyuluyoruz. Beşiktaş çarşıdaki dostlarımızın yardımıyla yaptırdığımız atkılar geliyor aklımıza. Bir çuval atkıyı yanımıza alıp gümüşlük koyunun bir ucundan öbür ucuna kapı kapı dolaşıp esnaflara durumu anlatıp atkıları sembolik olarak satıyoruz. Herkes gönlünden koptuğunca gücü yettiğince bir şeyler atıyor köy sandığına. Bir kapıdan diğerine giderken bir önceki kapıdan aldığımız miktarla ilgili iyi kötü konuşmayı da ihmal etmiyoruz. Atkı almayan esnaflara gitmeme kararı da alıyoruz. Sezon açılışı geldi çattı. Takımla ilk toplantı. Baklavalar tepsilerde. Zor söylenecek sözler ağzımızın içinde. Çocuklar, durum böyleyken böyle. Yol paranızı bile aramızda halletmeye çalışacağız dedi Hüsnü. Bizim topçular sanki bacılarına küfretmişiz gibi ne demek abi para için mi oynuyoruz dediler. Duvarın arkasına kaçan topun geri gelmesine sevindiğimiz kadar sevindik. Feda sezonu bitti. Son maçta Orta Kent'e yenilerek bir üstlük iddiamızı kaybettik. Olsun, o kadar çok şeyi de kazandık. Antrenmanlarda, maçlarda, deplasmanda, kahvelerde, meyhanelerde, her yerde takımımızla ilgili daha neler yapabiliriz diye konuştuk heyecanla. Neredeyse maç kadar kalabalık seyirciyle yapılan antrenmanlar oldu. İç saha maçlarımız pikniklere, deplasmanlarımız sevdiklerimizle yaptığımız gezilere dönüştü. Çoğu yerde şahane karşılandık. Çoğu takıma da iyi ev sahipliği yaptık. Cenk'in 2 yaşındaki ikizleri Can ve Ela, gümüşlük diye haykırmayı, en çok da bizim, hakemin hatalı olduğuna inandığımız kararlara verdiğimiz tepki olan hoca diye bağırmayı seviyor. Geçenlerde iyi bir gümüşlük spor taraftarı olan Erkan Goloğlu, oğlum benim hayatta 3 tane hayalim vardı. İkisini gerçekleştirdim. Bir tane kaldı. Bir futbol kulübüne yönetici olmak dedi. O hayal de gerçek oldu. Amatör spor kulüplerinde ter döken herkese selam olsun. Doktor. Mezunlar gecesi faciasının borcunu ödemek için ilk tezgahı açtığımda Deniz'le birlikteydik. Deniz'le ikimiz çizgi film karakteri gibi takılıyorduk. Bir tane de çok cool, yakışıklı, esmer bir oğlan vardı. Yanında da çok güzel bir kız. Bunlar o civarda takılıp sürekli önümüzden geçiyorlardı. Biz de bu herifin kim olduğunu merak ettik. Bu merakımız sürerken Oliver Stone'un yönettiği ve Jim Morrison'un hayatını anlattığı The Doors filmi çıktı. Tezgahta ortak karar alıp hep birlikte Şişli'de sinemaya gittik. Her sahnede gaza gelip bağırıp çağırdığımız için filmi biraz maceralı seyretmiş olduk. Ancak her şeye rağmen sinemadan kovulmadan filmin tamamını izlemeyi başardık ve sinemadan çıktık. Film çıkışı 15-20 kişi Pangaltı'nın arkalarındaki Ermeni mezarlığının orada biraları alıp konuşmaya başladık. Doktor, yani o esmer çocuk yanıma oturdu. Ben geçerken sizin şarkı söylediğinizi duyuyorum. Potion sever misiniz? Dedi. Glam rock, kızların en çok hoşuna giden gruplar bunlar. Çok sevdiğimi söyleyince doktor, Ben de seviyorum ya, çok yalnızım, dedi. Yalnız değilsin moruk, dedim. Ben de öyleyim. O günden sonra diyaloğumuz başka sürdü tabii. Doktor değişik bir heriftir. Hataylıydı. Ailesinde meşhur bakanlar falan vardı. Annesiyle babası ayrıydı. Babası da epeydir ortalarda yoktu. Annesiyle beraber Nişantaşı'nda bir evde oturuyorlardı. Annesi hem terzilik yapıyor hem de civardaki hasta yaşlı kadınlara bakıyordu. Zamanla doktorla çok samimi olduk. Doktor zihninin tezgahında çalışırdı. Sinan'ın da tezgahını toplar, ondan yevmiye alırdı. Abiler tezgahları en son Junior'lara bırakırdı. Ben patronum gerçi ama akranız adamlarla. İşimi bitirince depoya onların yanına giderdim. Depoda doktor gitarı eline alır çalmaya başlardı. Acayip de iyi çalardı. Ben de onun çaldığı şarkıları söylemeye çalışırdım. Doktor dört dörtlük çalmaz, aksak çalardı. Neden böyle yaptığını bir türlü anlayamadım. Oğlum şunu dört dörtlük çal da şarkıya girebileyim, dediğimde uzaktan şöyle bir bakardı. Müzikten çok iyi anladığı için doktor derdik. Türkü de bilirdi, klasik de bilirdi, metal de. Arkadaşlığımız iyice ilerleyince Sinan, ben ve doktor aynı evde Teşvikiye Top Ağacı'nda kalmaya başladık. Evdeki görev paylaşımı belli. Ben hem tezgahtan iyi kazanıyor hem de Şehnaz Tango'da oynuyordum. Malzemeleri ben alırdım. Sinan yemekleri yapar, doktor da bulaşıkları yıkardı. Ev dediğimizde eski bir ofis. Doktorun daha önce birlikte çalıştığı, reklam filmlerinde sanat yönetmenliği yapan bir abimizin ofisiydi. Biz de burayı kullanıyorduk. Adam sonunda kaçtı. Aslında biz ofisi işgal etmiş sayılırız. Doktorun takıldığı hatun garip bir şekilde doktora bir yamuk yaptı. Aslında fark etmeden ben de doktora bir yamuk yapmış olabilirim. O dönem vokal denemelerine gidiyordum. Doktorla bir müzik grubu kurmayı planlıyorduk. Doktora bir yerde vokal olması için teklif geldi. Ben de birlikte bir yola çıktığımızı, bir müzik grubu kuracağımızı söyleyip doktoru vokal olma fikrinden vazgeçirdim. O da gitmedi. Bunun üstüne sevgilisiyle olaylı şekilde ayrılınca doktor sustu. 2 sene süren bir sessizlik orucuna başladı. Evde kendisini odaya kapattı. Yemek hazır olunca kapısına gidip "Doktor yemek hazır" diyorduk. Hiç konuşmadan geliyor, yemeğini yiyor, biraz ağlıyor ve odasına gidiyordu. Doktorun da ayakta olduğu ve böylece bir arada olduğumuz nadir anlar sebebiyle Kaybedenler Kulübü benim için değerlidir. Hava soğuk olduğunda evi ısıtacak bir şey olmadığı için piknik tüpünün üzerine bir tencere su koyuyorduk. Bir radyomuz vardı. Radyoda Kent FM'i açıp Kaybedenler Kulübü'nü dinliyor ve suyun buharıyla ısınıyorduk. Gülüyorduk durmadan. Bir ara doktorun gözleri bozuldu, kilo almaya başladı ve bünyesi çöktü. Hala çok güzel herif ama bünye çökünce bir sürü rahatsızlık peyda oldu. O dönem günlük lensler vardı. Onlara paramız yettiği için günlük lens alabiliyorduk. Ancak öyle ki günlük lensle 1 sene falan yaşardı. Paramız olduğunda da doktor artık normal lens istemiyordu. Öyle oldukça göz gittikçe bozulmaya başladı. Kemancıya gittiğimizde Hakan Keçe doktoru gösterip "Bu arkadaş kim abi? Ne acayip bakıyor öyle?" diye sorardı. Oysa adam bakamıyor ki. Çünkü görmüyor. Öyle takılıyor işte. Korkarsın bakışından. Garip bir tip. Tezgahta dururken millet yoldan geçince selamlaşır soruşurduk. Doktor kimseyi görmediği için kimseye selam veremiyordu. Adamın bu sebepten bütün ilişkileri bozuldu. Doktorun bir özelliği de gözleri görmemesine rağmen tezgahta benim saatlerdir bulamadığım her şeyi bulmasıydı. Adam görmüyordu ama her şeyin yerini ezberlemişti. Sonunda adam gibi lens almak için ikna edebildik. Aramızda parayı da topladık. Nişantaşı'ndan Şişli'ye gitti ama neredeyse 4 saattir ortalıkta yok. Merak etmeye başladık. Sonunda geldi. Burnumun dibine kadar yaklaşıp bana bakmaya başladı. "Abi sen böyle bir şey misin ya?" dedi. Doktor beni ilk defa bu kadar net görüyor. 14'e 17 numaraydı gözleri. "Ne yaptın moruk bu kadar saat?" dedim. "Manava gittim abi," dedi. "Elmalara, domateslere, onların renklerine baktım. Ne acayipmiş ya. İştahını anlıyorum. Çünkü neredeyse bir 10 senedir görmüyor adam." Doktor hem çok eğlenceli hem de çok iyi kalplidir. Şık kulüplerde çalışan barmen arkadaşlarımız vardı. Geceleri arayıp "Neredesiniz?" diye sorarlardı. "Cepte para yok. Öylece oturuyoruz." Bizi çağırdıklarında taksiye binip gider, kapının önünde inerdik. Barmen dostlar bizi karşılayıp taksinin parasını verirlerdi. İçeride takılırdık, kızları alırdık, arabaya binerdik, giderken çocuklar hem cebimize harçlık hem de yanımıza içki verirlerdi. Acayip zamanlardı. Doktor her şeye ilk uyanırdı ama büyük sakardı. Bir gün Akusta'yla tatile gittiklerinde egzoz düşmüş. Doktor kahramanlığa soyunmuş, ben hallederim demiş. Egzozu telle bağlayacakken teli yan keskiyle kesince kestiği parça gözüne saplanmış. Bir geldi gözü sargıda. Ne yaptın teli dedim, çektim çıkardım, gözümü kıpırdatamıyordum dedi. Ameliyat falan derken kurtardık gözü. Bir akşam birlikte ocak başında içiyoruz. Akusta o zamanlar Kurtlar Vadisi'nde oynadığı için sabah seti var. Doktorla aynı evde kalacaklar. Çok da içmemiştik gerçi. Kimse sarhoş değildi. Çok geçe kalmadan kalktık. Ben eve gittim. Sabah 7 gibi doktordan telefon geldi. Çağlayan civarında kaza yapmışlar. Doktor iyi ama Akusta çok kötü. Hastaneye kaldırmışlar. Bir gece önce Can diye bir arkadaşımıza Akusta'nın verdiği alkollü araba kullanma öğütleri geldi aklıma. Kendimi tutamayıp başladım gülmeye. Kalktım hastaneye gittim. Akusta darmadağın olmuş. Sonradan suratına bir sürü çivi taktılar toparlamak için. Doktorun da kilodan dolayı merkezi kaymış ama umurumda değil. Sonradan çıktı acısı. Bir keresinde de doktor bir arkadaşıyla arabada gidiyormuş. CD değiştirecekken ani fren yapmak zorunda kalmış şoför. Doktorun kolu dört yerden kırılmış. Bir de hissettim diyor. Ulan ne hissetmesi? 120 kilo adam. Arabada ben olsam en fazla kafayı ön cama çarpar çıkarım ama doktor gövdesinden gelen basıncı taşıyamadığı için kol gitmiş. Kolunun bu nedenle kırıldığına bir türlü ikna olmuyordu. Spiritüel şeylere inandığı için sürekli hissetmiştim diyordu. Ustasıyla birlikte reklam dekoru işi yaparlardı. Ustası da iyi bir ustaydı. Bu sebeple prestijli reklamlara giderlerdi. Bana da oradan ekmek çıkarırdı. Yolsuz olduğum dönemler onun sayesinde güzel para kazandım. Bana bakmışlığı da vardır yani. Günlerden bir gün beni bir reklama götürdü. Haluk Bilginer ve Uğur Yücel'in oynadığı İş Bankası reklamına. Reklamda belli renklerde kitaba ihtiyaç var. Seçalda olanlardan istedikleri şekildeki kitapları kolileyip sete götürdüm. Ben uzun saçlıyken oynadığım Miss Süt reklamı oradan geldi işte. Banka reklamını çeken şirket o reklamı da çekecekmiş. Kitapları bırakmak için gittiğimde tanıştık. Sen kimsin falan dediler. Bizim doktor da gidip Mimar Sinan'da oyunculuk okuduğumu söyleyince beni çağırdılar. O şekilde almıştım ben o reklam işini. İkinci Bahar dizisinin setinde de dekor yapıyorlardı. Ben de sete gidip geliyordum. Yavuz Turgul beni deneme çekimine çağırmıştı o zaman. Önerilen rolü sevmeyince çok da sallamamıştım. Gülbeyaz patladıktan sonra Yavuz Turgul, Tomris Giritli'yi arayıp beni nereden bulduğunu sormuş. Ben de deneme kayıtlarını seyretsin. Oradayım ben dedim. Doktor acayip hisli bir heriftir. Hisseder. Eğer biraz ilgilense kesin iddia tahmincisi olurdu. Galatasaraylıdır. Bir tane kapon forması vardı. Halı saha maçlarında yıllarca o formayı giydi. Bir gün tezgahta kenarda dururken üç kişi hışımla yanımızdan geçti. Kadın hamileydi. Adam geçerken kocaman yolda bana bir koydu, aklım çıktı. Onların da acelesi vardı sanırım. Adam bana vurunca ben de yuh ulan ayı dedim. Adam da dönüp benim üzerime atlamaya kalktı. Doktor bir tuttu bunu, dövmeye başladı. Adam dayak yerken diğer adama git buradan dedi. Kadın da bize yapmayın diye bağırıyor. Biz doktorla bu adamı döve döve bir yere kadar götürdük. Adamın tişört bir sıyrıldı. Makinenin kralı belde patlıyor. Makinenin kralı belde parlıyor. Ben doktor da nasıl olsa görmüştür diye düşünüp kaçtım. Adamın kör olduğunu unuttum o kargaşalıkta. Tiyatronun tuvaletinde saklanırken müdür geldi. Tamam sakin ol, doktoru karakola götürdüler dedi. Karakola götürdülerse sorun yok. Demek ki sağlığına zarar gelmemiş. Ben de çıktım karakola gittim. Adam karakolda komiser dahil herkese bağırıyor. Herifte silah var yahu diyorum, kimse iplemiyor. O adam artık her kimse, komiser dönüp çıkın dışarı halledin dedi. Önce biz çıktık, adamı beklemeye başladık. Adam bize baktı, ananızı deyip gitti. Kim olduğunu bir türlü öğrenemedik. Doktor bir ara kafası güzel dolaşmaya başladı. Kızılkayaların orada olay çıkarma alışkanlığı edindi. Düzenli olarak mevzu yaratıyordu. Bir gün kapkaç hırsızlığına şahit olmuş ancak polisler ilgilenmemiş. Doktor da buna sinirlenip ağır küfürler ederek yürümüş. Leş bir mekanın korumaları bunu öyle bir dövmüşler ki kolu bacağı falan kırılmış. Artık intikam istiyoruz ama intikam almaya kalksak savaş çıkacak. Tanıdığımız o dünyayı bilen abiler bize gelip savaş mı çıksın istiyorsunuz dedi. Biz de özür istediğimizi söyledik ama dilemediler. Kapandı gitti mevzu. Bir sürü proje yaptık onunla ama hiçbirini gerçekleştiremedik neredeyse. Kadıköy tarafını çok severdi. Sonunda gitti. O tarafa taşındı. Doktorla ben işin hakkını Sinan'a teslim ettik. Biz daha çok işin serseriliğindeydik. Şimdi Kadıköy'de bir müzik dükkanı işletiyor bir arkadaşıyla birlikte. Gerçekten istediğim şeyleri yapmak, gerçekten istediğim yerde, gerçekten istediklerime zamanımı değerlendirmek. Tek isteğim ve hali hazırda yaptığım şey bu. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 69.